بالعلم أخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Değerli kardeşler, cihat fıkhıyla ilgili olarak şöyle bir başlık var. Çocukların savaşa katılması. Çocuklar savaşa katılabilirler mi? Abdullah bin Ömer radıyallahu anhu'nun bir rivayeti var. Diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Uhud günü 14 yaşındayken diyor arz edildim, beni kabul etmedi diyor. 14 yaşındayken beni arz ettiler. Hani savaşa çıkabilir mi diye, ben çıkmak istiyordum. Beni kabul etmedi aleyhissalatü vesselam. 15 yaşıma gelince Hendek Savaşı'nda bir daha arz edildim. Bu sefer kabul etti diyor. O savaşa katılıyor Abdullah bin Ömer. 15 yaşında. Tabi bu rivayete binaen yani çocuk erginlik çağına mı ulaşması lazım yoksa daha küçük yaşta da mı katılabilir? Bu noktada ulema genel anlamda demişlerdir ki çocuklar eğer güçleri yeterse silah taşımaya, işte savaşa katılmaya güçleri yeterse yaşına bakılmadan onlar da katılabilir. Ama gücü yetmediği zaman o zaman götürülmez. Yani o yaşına değil de onun gücü, İmkanı bu işi yapabilir mi yapamaz mı diye ona bakılır. Ona göre çocuk da götürülebilir. Bir beis olmaz. Başka bir konu başı, savaşlarda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ordunun arkasında gitmesi meselesi var. Aleyhisselatü vesselam hakkında gelen rivayetler genelde ordunun arkasında yürürmüş. Ordu hareket ettiği zaman bir yerlere gidiyorsa Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en arkadan orduyu takip eder, o şekilde yürümüş. Sebebi ise geriye kalan birileri olursa onlara yardımcı olmak, onlar böyle yolda kalmaması için onları teşvik etmek, dertlerine derman olmak ya da işte ordudan geri kalmak isteyen, belki geri dönmek isteyen kimseleri de engellemek. Çünkü komutan en başta olursa geriden gitmek istemeyenler çekip gidebilirler. Ama en arkada olursa kolay kolay geri dönemezler çünkü arkadan komutan geliyor. Bu onlar için daha bir teşvik edici olur. Aynı zamanda kimde bir sorun olursa gidemeyen kimseleri de ne yapmak? Onların dertleriyle dertlenmek için Aleyhisselatü Vesselam çünkü ümmetini çok düşünürdü. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam arkadan giden kimseleri bekler, onlara yardımcı olur. Hatta onlara dua edermiş. Mesela Cabir radıyallahu anh'un devesi çok yavaş yürüyen bir deveymiş. Hep geride kalıyormuş. Aleyhisselatü Vesselam ona dua ediyor. Onun devesi öbür hayvanları artık sollamaya başlıyor, geçmeye başlıyor. O yüzden yani sünnet olan komutanın, emirin, halifenin ordunun en arkasında gitmesi. Önde gidebilir mi? Tabii ki gidebilir, bir beys yok. Ama sünnet olan arkada gitmesi nedir? Daha evladır. Evet, bu rivayetlerden de şey anlaşılıyor. Bir Müslüman beraber yolculuk yaptığı kardeşlerine karşı şefkatli, merhametli, onları gözeten, onların dertliğine dertlenen olması gerekiyor. Kardeşi mesela yürüyemeyecek bir duruma gelir, zayıf düşer, bir şey olur, ona yardımcı olur. Yani eşyasını alır taşır, yardımcı olur. Emire vasiyet etme meselesi. Yani bir emir bir seriyenin başına konuyor ve bir yerlere gönderiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında gelen rivayet Ebu Bureyde diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا اَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ bir seriyenin başına bir emiri koydu mu اَوْسَاهُ بِخَصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَ اللّٰهِ kendi nefsinde Allah'tan korkmasını ona tavsiye ederdi. Çünkü emir Allah'tan korkarsa elemanları da o yönde hareket ettirir. Ama Allah'tan korkmadı mı elemanların da bozulmasına veya yanlışların yapılmasına sebebiyet verir veyahut da göz yumar. Özellikle emirin Allah'tan korkmasını tavsiye edermiş. Aynı zamanda onunla beraber olan Müslümanlara da Allah'tan korkmalarını tavsiye edermiş. Yani ey Müslümanlar, siz gazveye gidiyorsunuz, Allah'tan korkunuz. Yani Allah'ın ahkamını sakın çiğnemeyiniz çünkü masiyetin akıbeti çok kötü olur. Ve siz amellerinizle, bu salih amellerinizle zafer kazanırsınız. Allah sizi muvaffak eder. Günahkar olursanız düşmanla Allah'ın yanında yani aynı değer sahibi olacaksınız. Düşman da isyan ediyor, siz de isyan ediyorsunuz. O zaman Allah-u Teala yardımını indirmez. Ama bir taraf isyan ediyor Allah'a, bir taraf itaat ediyor. Allah-u Teala ne yapar? İtaat edenleri isyan edenlere galip getirir. O isyan edenleri mağlup eder, helak eder. Evet, onlara şöyle dermiş. فَقَالَ اُغْزُوا بِسْمِ اللّٰهِ Allah'ın adıyla savaşınız. Yani bu savaşınız toprak elde etmek, mal elde etmek, şöhret elde etmek, birilerini sömürmek, birilerine galip, kuvvetli gelmek değil. Allah'ın adıyla, Allah için bütün hareketiniz Allah için olsun. Bu gazveniz rahmet olsun insanlara. وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda olsun. قَاتِلُ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ Allah'ı inkar eden, küfre giren, şirke bulaşan bu kimselere karşı savaşınız. Burada da kiminle savaşılacağını da gösteriyor bize. Yani sen Müslüman kardeşine karşı savaşma. Vatan için, yok millet için, yok bilmem ne için değil. Allah için, Allah'ın dinine karşı duranlara karşı ve hatta zalim olan, Müslümanları eziyet eden kimselere karşı savaşın. Uhzu ve la tagdiru. Savaşın ve sakın ihanet etmeyin. Yani hile ayrı bir şeydir. Savaşta hile vardır. Zaten savaş hilenin üzerine bina edilir. Ama gadir yani hiyanet bu yasaklanmıştır. Müslüman dürüst olur, ihanet etmez. وَلَا تَغْلُوا الْغُلُوا Yani ganimet mallarından çalmayınız. Bu da Allah'ın gazabına götüren bir şeydir. Ganimet mallarından çalmayınız. Bir rivayette hani geçiyor diyor, daha önceki ümmetlerde bir komutan diyor, o da Zünnun, Musa Aleyhisselam'ın o hizmetçiliğini yapan, bir gün diyor kavmini savaşa çıkaracaktı. Ancak onlara dedi ki beni 3 sınıf takip etmesin diyor. Bu savaşa 3 sınıf katılmasın. Birincisi nikah kıymış ama daha gerdeğe girmemiş bir kadınla. Bu kimse takip etmesin, gelmesin. Çünkü bu rahat bir şekilde savaşamaz. Onun aklı fikri evlenmede kadında olur. İkincisi diyor develeri ve hatta koyunları vardır. Bunlar doğuracaklar. Tam doğurma vakti gelmiştir. Bu kimse de gelmesin. Çünkü o da savaştayken, o gazvedeyken sürekli aklı koyunlarında, gelecek olan yavrularındadır. Üçüncüsü ev yapmıştır ama daha çatısını dökmemiştir. Yapmamıştır çatısını. Yani neredeyse tamamlamak üzere. Bu kimse de dünyada daha fazla bağlı olur. De evi tamamlayacağım döndükten sonra, işte oraya intikal edip rahat hayat yaşayacağım gibi böyle şeyleri var. Bunlardan fazla bir şey gelmez. Ondan sonra işte gidip savaşıyor. Bu sınıfları almayınca gidip savaşıyorlar. Sonra zafer kazanıyorlar. Sonra onlara ganimet tabii helal olmayınca gelen ganimetleri bir yerde topluyorlarmış. Sonra gökyüzünden ateş gelir, bu ganimetleri alıp götürürmüş. Ganimetleri topluyorlar, bekliyorlar, ateş gelmiyor. Peygamber diyor ki, o başlarındaki peygamber olduğu rivayeti de var. Ya da o komutan diyor ki aranızda ihanet var diyor. Ganimetten birileri bir şey çalmış diyor. Bana her kabilenin ileri geleni beyat etsin diyor. Her bir kabilenin başındaki adamlar gelip onunla beyatleşiyorlar. Bir kabilenin adamının eli eline yapışıyor. Diyor ki senin kabilende ihanet var diyor. Ganimetten çalmışlar. Teker teker herkes bana beyat etsin. Teker teker gelip beyat ediyorlar. 2 veya 3 kişinin eli onun eline yapışıyorlar. Ve diyor ki o sakladığınız şeyi getirin diyor. Gidiyorlar bir inek kafası kadar böyle altın götürmüşler. Onu getiriyorlar. Onu da ganimetlerin arasına koyuyorlar. Ondan sonra ateş gelip götürüyor. Daha önceki ümmetlere haram kılınmıştı ganimeti. Hiç kimseye verilmiyordu ama bizim ümmetimize helal kılınmıştır. Tabii o ganimetleri halife ne yapar? Paylaştırır. Savaşa gidenler, atlı olanlar, yaya olanlar ve aynı zamanda Allah ve Resulüne ait olan, yani sadaka verilecek olan böyle taksimatı vardır. Dolayısıyla ondan çaldığı zaman bütün ümmetin hakkına girmiş oluyor. Bu çok büyük bir nedir? Cürümdür Allah katında. Onun cürümü büyüktür. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ederdi. Sakın böyle bir şeye girmeyin. وَلَا تُمَثِّلُوا Öldürdükten sonra adamın burnunu kesmek, gözünü çıkarmak, kolunu, ayağını kesmek, başını buna benzer gibi şeyleri yapmayın. Normalde temsil bizim dinimizde haramdır. Ancak sebepleri olur. O ayrı bir fıkıh. Tabii bu kısas vesaire bazı şeyler, haller var. Onlar müstesna ama normal hallerde öldürülen kimsenin bir yerlerini kesmek bizim dinimizde caiz değil. Ya da öldürdükten sonra yüzüne asit dökmek, tipini bozmak, öldürdükten sonra ayaklarını bağlayıp sürüklemek, bir şeyler yapmak, bunlar hepsi İslam'da yasaktır. Evet, وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا Bir de yavru, yeni doğmuş, hatta mesela çocuk, yaşta olan kimseleri de öldürmeyin. Başka hadislerinde de kadınları öldürmeyin. Bir de yaşlı olan, savaşa katılmayan, yaşlı olan, işte çocuk olan, ibadete çekilmiş olan rahipler, onları öldürmeyin, ağaçlarını kesmeyin, yakıp yıkmayın. Yani Müslüman rahmet sahibi olur. Girdiği yerde kafirler gibi orayı yerle bir etmez, zulmetmez. Adildir. Onun savaşı da rahmet içindir. Yani o insanların zulmünü engellemek ya da İslam'ı hakim kılmak için. Aslen mücahit nedir? Rahmettir. Bütün dünyaya rahmettir, bütün insanlara rahmettir. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki ümmete, bütün aleme rahmet olarak gönderildiyse, mücahit de o şekilde her zaman unutmayacak. Yani bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiş. Mücahitte o rahmeti görmeleri gerekiyor ki kafirler onun o güzel hareketlerini gördükleri zaman İslam'a girsinler. İslam'dan nefret etmesinler. Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarında çok rahmet vardı. O sebeple kafirler İslam'a giriyorlardı. Börek börek İslam'a giriyorlardı. Mesela bir ara esirler alınıyor. Bedir Savaşı'nda esirler alınınca Aleyhisselatü Vesselam diyor ki esirlere iyi bakın diyor. Yediklerinizden yedirin diyor. Hani aç bırakmayın. Ne güzel bir muamele. Hatta Mus'ab bin Umer'in o savaşta bir kardeşi de esir oluyor. Ebu Uzer adında. Diyor ki vallahi diyor Muhammed'in ashabı diyor ellerine ekmek düşse o ekmeği bize uzatırlardı diyor. Kendileri hurma yerlerdi. Ekmek daha değerli gözlerinde. Ekmek azdı, bulunmuyordu yani. Buğday az olduğu için. O ekmek parçası ellerine geçse diyor bize uzatırlardı esirlere. Biz de utanırdık, onlara verirdik. Onlar da ısrar ederlerdi, bizlere verirlerdi. Ekmeği biz yerdik, hurmayı da onlar yerlerdi diyor. Daha sonra İslam'a çoğu giriyor yani. Niye? Sahabenin muamelesini gördükleri için. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiği zaman o güzel muamelesi sebebiyle insanlar bölük bölük İslam'a ne yapıyorlar? Giriyorlar. Bu şekilde bakmak lazım yani savaşlara, savaşlardaki durumlara. Başka bir konu başı, emiri hesaba çekmek. Bir yere bir emir tayin etmişse ve tabi bir görevli bir yere göndermişse bir üst emir onu denetlemesi lazım. Onu hesaba çekmesi lazım. Görevini yerine getirdi mi, getirmedi mi, o gittiği bölgede ne yaptı, ne etti diye o şekilde yani kontrol etmesi lazım ta ki işler doğru yürüsün, İslam'a uygun bir şekilde yürüsün, zulüm olmasın, muhalefet olmasın, işler aksamasın diye araştırmak gerekiyor, bakmak lazım. Emire düşen görevlerden biri altındaki gerek emir, gerek asker, gerek görevlileri ne yapması, kontrol etmesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbnu el-Lutbiye adında birisini sadakalar için gönderiyor. Git falan yerden sadakaları yani zekatları topla gel diyor. Beni Süleym kabilesine git. Oraya gidiyor ve döndükten sonra Aleyhisselatü Vesselam onu hesaba çekiyor. Ne yaptın, ne ettin, kimden ne aldın şeklinde kontrol ediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a bunlar Beytülmal'a ait olan ve de sadakalardır diyor. Zekat mallarıdır. İşte bunlar da bana verilen hediyelerdir diyor. Bir kısmı hediye, bir kısmı işte Beytülmal'a Aleyhisselatü Vesselam kızıyor, kalkıp hutbe veriyor ve hutbesinde diyor ki فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَب۪يكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا. Yani eğer sen babanın evinde oturmuş olsaydın bu sadakalar, bu hediyeler gelir miydi sana? Annenin evinde oturmuş olsaydın bunlar sana gelir miydi? Ondan sonra ona kızıyor, böyle bir şey olmaz diyor. Yani ben seni zekat toplamak üzere gönderdim, aslen seni tanımıyorlar. Dolayısıyla o sana verilen hediyeler, o Allah hanım yani ne için verilmiştir? Bunlar caiz değildir yani manasında. Ve onların da Beytülmal'a konmasını ne yapıyor? Emrediyor. Böyle bir şey yasaklanıyor yani. Niye? Çünkü tanınmıyor. Hediye tanınan kişiye verilir. Arada arkadaşlık var, sevgi var. Onun sebebiyle verilir. Ama adam devletin memuru, ona hediye veriliyorsa bu işin arkasında bir menfaat, bir torpil var anlamına gelir. O yüzden normalde bazı makamda olan kimselerin hediye alması caiz değildir. Örnek veriyorum, onlardan bir tanesi mesela kadı. Kadı bir kimse normalde hediye alması caiz değildir. Niye? Çünkü ona hediye verir. İki gün sonra da ona dava getirir. Bu sefer o davada onu kayırır ve hatta adil olmaz. Ancak istisna vardır. Kadı adamın samimi arkadaşı. O ona hediye ediyor. O ona hediye ediyor. O ayrı bir şey. Ama normalde milletten birisi geliyor. Kadı Bey sana hediye getirdim. Tanımadığı adam. Ya da bir yerlerde görmüş, selam vermiş, öbür güne bir sürü hediyelerle geliyor. Bu işin arkasında menfaat olabilir. Özellikle devlet yetkililerinde de böyledir. Adam validir, bir bölgenin yetkilisidir. Millet ona hediye getiriyorsa normalde kabul etmemesi gerekiyor. Çünkü arkasında menfaat, torpil, buna benzer şeyler genelde yatıyor. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmek İslam'da yasak kılınmıştır. Aleyhisselatü Vesselam bir gazveye katıldığı zaman hemen çıkmıyor savaşa, bekliyor. Güneş meylettikten sonra çıkıyor. Bunun sebebi ise diyorlar ki güneş ışıkları artık hani öğleden sonra, yani öğle vaktinde çok sıcak olur. O vakitte değil de biraz meyletmeye başlayınca daha bir hava serinlemeye başlar. Biraz daha canlılık olur. Ve savaşa başlamadan önce de aleyhissalatü vesselam ashaba diyor ki eyyühennas la tetemennev likale aduvi. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz. Veselullah la afiye. Allah'tan afiyet isteyiniz. Yani düşmanla karşılaşmak, savaşalım. Keşke düşman gelse de onlarla savaşsak diye bu şekilde temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ve izâ lakîtumûhum fasbirû. Ama karşılaştığınız zaman da sabrediniz. Buna binaen diyorlar ki asıl olan düşmanla karşılaşmak, düşmanı istemek nedir? Bu doğru değildir. Ya karşımıza çıksalar da çatışsak diye, gelseler saldırsalar da onlarla savaşsak diye, böyle şeyler nedir? Caiz değildir. Bunun gibi, buna kıyasla beni yakalasalar keşke, hapse atsalar. Böyle bir şey temenni edilmez. Keşke fakir olsam, keşke başıma musibet gelse, hastalansam, bir yerim kopsa, bilmem ne olsa, böyle musibetleri temenni etmek caiz değildir. Sebep ise, çünkü insanın bu noktalarda sabredip edemeyeceği, sebat gösterip gösteremeyeceği malum değildir. Allah korusun, başına bir musibet gelir, belki dininden bile dönebilir, belki Allah'a isyan edebilir, belki tahammül edemeyeceği haller olabilir. O yüzden Allah'tan afiyet dilemek gerekiyor. Allah'a çokça şükretmek gerekiyor. Ebu Bekir es-Siddiq radıyallahu anh diyor ki لَاَنْ اُعَافَ فَاَشْكُرْ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اُبْتَلَى فَاَصْبِرْ. Başıma bela gelip de sabretmektense, hiç böyle bela gelmeyip afiyet içerisinde olup şükretmek bana daha sevimli olur. Hani hasta olmayayım, bol bol Allah'a şükredeyim. Bu bana hasta olup da sabretmekten diyor daha sevimlidir. Çünkü hasta olduğum zaman ben ne yapacağım belli olmaz yani. O yüzden afiyet dilemek gerekiyor. Afiyet demek yani bela, sıkıntı, bu gibi şeylerin gelmemesi, onu talep etmek anlamındadır. Evet, Hazreti Ali radıyallahu oğullarına, yani Hasan ve Hüseyin'e diyor ki ya buneyye, ey çocuklarım, la ted'uvenne ahaden ilel mübarezeti. Sakın kimseyi mübarezeye çağırmayın. Hani daha önceden yapıyorlarmış, Araplar arasında var, savaşmanın kızışması için önce birileri çıkar, bir cengaver, bir kahraman, der ki var mı bana karşı çıkacak, ondan sonra karşı taraftan birisi çıkar, onunla mübareze eder, önce çarpışırlar, kim kimi öldürürse. Tabi genelde kim hangi tarafın adamı öldürürse karşı tarafı, o taraftaki insanlara moral geliyor, öbür tarafın moralleri çok ne yapıyor, düşüyor. Ve bu savaşın kızışmasına, şiddetli savaşın olmasına sebebiyet veriyor. Hazreti Ali diyor sakın böyle bir şey isteme diyor. Oğullarına tavsiye ediyor, Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e. Böyle bir şey isteme diyor. Sebebi ise insanda kibir olur, gösteriş olur. Var mı bana karşı çıkacak olan, karşı duracak olan? Burada böyle bir şımarıklılık var, gösteriş var, bir kibirlenme gibi bir şeyler var bunun altında yani. وَمَنْ دَعَاكَ اِلَيْهَا. Ama birisi de seni davet ederse, gel Hasan erkek misin, gel karşıma Hüseyin falan diye. Ve hatta kimse çıkmazsa, davet ederlerse, فَخْرُجْ اِلَيْهِ. O zaman ona karşı sen çık. Çık o zaman. لِأَنَّهُ بَاغِنْ. Çünkü o haddini aşmıştır. O karşı taraftan mübarezeye çıkan kişi haddini aşmıştır. وَاللّٰهُ تَعَلَى قَدْ دَمِنَا نَصْرَ مَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ. Kendisine diyor haddi aşan birisi diğerine karşı haddini aşıyorsa, Allah-u Teala o mazlum, ona kimseye muhakkak ki yardım edeceğini vaat etmiştir. O zaman çık diyor. Çünkü o haddini aşmıştır. Allah-u Teala sana yardım edecektir diye. Burada onu neyi öğretiyor? Yani mübarezeye çıkmamak gerektiğini, bu gibi şeylerden uzak durulması gerektiğini öğretiyor. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.
فهو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.